Bu kitap Altınoluk'ta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Nalan Çiftçi. Eserin adı İşte Türkiye'nin Kurtuluş Reçetesi, Aklı Kemal, Atatürk'ün Akıllı Projeleri, 3. Cilt, Sinan Meydan, Türü Araştırma, İnkılap Yayınları, 2012. ISBN nosu 978-975-10-3267-6. Bu kitap 377 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 24 Eylül 2014. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. O nasıl yaptı, ötekiler nasıl yıktı? Devrim ve karşı devrim. Dünyaya parmak ısırtan Cumhuriyet mucizesi akıllı projelerin, akıllı projelerse aklı Kemal'in, Atatürk'ün aklının bir ürünüdür. Aklı Kemal'in 3. cildinde yer alan Atatürk'ün akıllı projeleri şunlardır. Kemalist ekonomi modeli, KEM. Yokluk ve yoksulluk içinde kazanılan bir kurtuluş savaşı. Kağan'ı komutanları, kadın Kağan'ı sürücülerinin gizli öyküsü, uçan Kağan'ının ve paradaki sabanın sırrı. Tekalif-i milliye emirleri ve Türk insanının büyük fedakarlığı. İmalat-ı harbiye gerçeği. Osmanlı'nın emperyalizme teslim olarak çöküşünün kısa tarihi. Atatürk'ün emperyalizmin pençesinde borç yatağında yoksul bir ülkeden borçsuz ve tam bağımsız bir ülke yaratması. Kemalist ekonomi modeli. Belgeler, rakamlar ve istatistiklerle Cumhuriyet'in ekonomi mucizesi. Kemalist ekonomi modelinin yok edilişine ilişkin unutan gerçekler. ABD istekleri, ABD raporları ve ikili anlaşmalar. Sosyal fabrika projesi. Atatürk'ün fabrikalara verdiği önem, Atatürk'ün kurduğu fabrikaların tam listesi, belgelerle ve fotoğraflarla Atatürk'ün sosyal fabrika projesi, Atatürk'ün kalkınma planları ve devletçi ağır sanayi hamlesi, Atatürk'ün sosyal fabrika projesinin yok edilişi, kapısına kilit vurulan, yıkılan, yok pahasına satılan fabrikalar ve Nazilli Sümerbank basma fabrikasının bugünkü içler acısı durumunun belge fotoğrafları. Demir Ağ, Demir Yolu Projesi. Osmanlı Devleti'nin sömürülmesinde ve yıkılmasında yanlış demir yolu politikasının rolü. Yabancı şirketlere geniş ayrıcalıklar tanıyan demir yolu imtiyaz sözleşmeleriyle emperyalizmin Osmanlı'yı iliklerine kadar sömürdüğü gerçeği. Atatürk'ün anti-emperyalist ve milli demir yolu politikası. Atatürk'ün Türkiye'yi demir ağlarla ördüğü gerçeği. Atatürk'ten sonra Türkiye'nin demir ağ projesinden vazgeçip karayolu projesine yönelmesinin nedenleri. Bu konudaki ABD raporları, ABD istekleri, ABD yardımları ve ikili anlaşmalar. Atatürk, akıllı projelerini geliştirirken tarihi tecrübelerden, Tanzimat'tan beri devam eden kırılgan ve kararsız Osmanlı modernleşmesinden, 15. yüzyılda başlayan Avrupa aydınlanmasından, Türk İslam tarihinin aydınlık sayfalarından, okuduğu 5000'e yakın kitaptan ve Allah vergisi dehasından yararlanmıştır. Atatürk'ün akıllı projeleri Atatürk'ün ölümünden hemen sonra yok edilmeye başlanmıştır. Ben bu konuları daha gençliğimden beri düşünen bir insanım. Eğer size bu konuları yeni düşünmeye başladığımı söylersem, Mustafa Kemal Atatürk. Medeniyetin coşkun seli karşısında direnç boşunadır ve o gafil ve itaatsizler hakkında çok amansızdır. Dağları delen, gökyüzünde uçan, göze görünmeyen zerrelerden yıldızlara kadar her şeyi gören, aydınlatan, inceleyen, medeniyetin kudret ve ulviyeti karşısında ortaçağ zihniyetleriyle ilkel hurafelaşan milletler mahvolmaya mahkumdurlar. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti halkı yenilikçi ve gelişmiş bir millet olarak ilelebet yaşamaya karar vermiş, esaret zincirlerini ise eşsiz kahramanlıklarla parça parça etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk. Sinan Meydan. 1975 yılında Artvin'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Artvin Şavşat'ta, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde tamamladı. Atatürk, Ön Türk Tarihi ve Yakın Tarih çalışmalarına devam etmekte ve Bütün Dünya dergisinde yazmaktadır. Yayımlanmış eserleri şunlardır. 1. Atatürk ve Kayıp Kıta Mu, İstanbul 2005. 2. Son Truvalılar, Truvalılar, Türkler ve Atatürk, İstanbul 2005. 3. Atatürk'ü doğru anlamak için Nutuk'un Deşifresi, İstanbul 2006. 4. Sarı Lacivert Kurtuluş, Kurtuluş Savaşı'nda Fenerbahçe ve Atatürk, İstanbul 2006. 5. Atatürk ve Kayıp Kıta Mu 2, Köken, İstanbul 2008. 6. Atatürk'le Allah Arasında Bir Ömrün Öteki Hikayesi, İstanbul 2009. 7. Atatürk'ün Gizli Kurtuluş Planları, Parola Nuh, İstanbul 2009. 8. Sarı Paşam, Mustafa Kemal, İttihatçılar ve II. Abdülhamit, İstanbul 2010. 9. Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi, Türk Tarih Tezinden Türk İslam Sentezine, İstanbul 2010. 10. Cumhuriyet Tarihi Yalanları 1, İstanbul 2010. 11. Cumhuriyet Tarihi Yalanları 2, İstanbul 2011. 12. Aklı Kemal, Atatürk'ün Akıllı Projeleri 1, İstanbul 2012. 13. Aklı Kemal, Atatürk'ün Akıllı Projeleri 2, İstanbul 2012. www.sinanmeydan.com.tr. Neden Aklı Kemal? Bu Arapça tamlamayla kastettiği Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çünkü hem onun aklı kemale ermiştir, yani o olgunlaşmış, mükemmelleşmiş bir akla sahiptir, hem de onun adı Kemal'dir. Bu nedenle o aklı kemaldir. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında dilciler Arapça tamlamalarla yeni sözcükler türetmişlerdi. Ben de bu gelenekten yola çıkarak bugünlerin Atatürk karşıtı Arapçılarına onların anlayacağı dille seslenmek istedim. Onlara aklı selimle hareket eden Mustafa Kemal'in neler başardığını anlatmak istedim. Onlara aklı Kemal'i anlatmak istedim. Türkçe anlattım, anlamadılar. Arapça anlatırsam belki anlarlar diye düşündüm. Not: Gerçek bir Türkçe aşığı olan Atatürk, 1930'larda Arapça Kemal adını Türkçe kale anlamına gelen kamal biçiminde yazıp söylemiştir. Sevgili kızım İdil Maya Meydana. 1. Türkler devlet kuramazlar. 2. Her Türk devleti yıkılmaya mahkumdur, bu mutlak ve kesindir. Çünkü devlet idaresi usulünü bilmezler. Bir devleti kurtaran kuvvet manevi bir uyanıştır. Bu milli ve romantik bir edebiyat demektir. Türkiye'de böyle bir edebiyat yoktur ve olamaz. Türk romantikleri hangi intikam duygularını çoğaltacaklardır? Türkiye'de böyle bir şey yoktur. Türk edebiyatı sükunet ve tasvir edebiyatıdır. Bugünkü Rumeli için hiçbir intikam hissi duyuramaz. Türk şairi de köylüsü de inanmıştır. Bu irade dışı bir inanıştır. İlkel bir hayat yaşayan Türk'ün çalışmaları da faydalı sonuçlar vermez. Çünkü çalışmayı bilmezler. Ancak Avrupa'dan müteşebbisler getirmek lazımdır ki çabuk ve geniş bir çalışma ile Anadolu imar edilebilsin. Bu da Türkiye'yi değil, ancak Türkleri kurtaracak tek yol olabilir. Doktor Veringser, 1913. Pierre Loti, Can Çekişen Türkiye 1914. Hazırlayan Fikret Şahoğlu, tercüman 1001 Temel Eser 27, sayfa 22. Veringser'in bu sözlerinden tam 10 yıl sonra Türkler Atatürk'ün önderliğinde çağdaş bir devlet kurmuştur. Çağdaş ve milli bir edebiyat geliştirmiştir. Türk'ün çalışmaları faydalı sonuçlar vermiştir. Türkler Anadolu'yu baştan başa kendi imkanlarıyla imar etmiştir. Böylece sadece Türkler değil, Türkiye'de kurtulmuştur. Kısacası, Veringser fena halde yanılmıştır. Onu yanıltan aklı kemaldir. Sinan Meydan. Ön söz. Görevimizi bilelim. 13 Mart 1929'da Hakimiyet-i Milliyet gazetesinde Görevimizi Bilelim başlıklı imzasız bir yazı kaleme alınmıştır. Devrimlerin hem maddi hem de manevi aşamaları vardır. Önem itibariyle biri diğerinden farklı değildir. Sadece bir cephede başarılı olmakla iş bitmiyor diye başlayan yazıda, Cumhuriyet'in temelindeki bazı akıllı projelerden söz edilmiş ve yazı, "Vatandaşlar, memlekete ve devrimlere karşı olan görevimizi bilelim." diye bitirilmiştir. İşte dünya ekonomik krizinin yaşandığı 1929 yılında Türk insanını ve hükümetini Türk devrimine daha çok sahip çıkmaya çağıran o imzasız yazı. Devrimlerin hem maddi hem de manevi aşamaları vardır. Önem itibariyle biri diğerinden farklı değildir. Sadece bir cephede başarılı olmakla iş bitmiyor. Her iki aşamadaki çalışmaları kararlı ve inanmış bir şekilde ve birbirine paralel olarak yürütmek lazımdır. Sosyal ve düşünce hayatımızda nasıl birçok yenilikler yaptıysak, maddi ve pratik hayatımızda da aynı yenilikleri yapmalıyız. Çağdaşlaşmanın da gereği budur. Bunda hiçbir vatandaşımızın en küçük bir kuşkusu dahi olmasın. Bize bu zorunluluğu düşündüren unsur, devrimlere karşı olan sorumluluğumuzdur. Hepimiz devrimleri desteklemeyi, dolayısıyla da güçlendirmeyi vatani bir borç biliyoruz. Onu yalnız söylemlerle, halka kuru nasihat vermekle kuvvetlendireceğimizi zannetmek, hayale kapılmaktan başka bir şey değildir. Yaşamımızın her aşamasında göstereceğimiz tavırlar ve ortaya koyacağımız davranışlar, devrimlere inanmış ve onun sorumluluğunu hisseden vatandaşa özgü olmalıdır. Yani devrimlere olan inancımızı pratikteki uygulamalarımızla da göstermeliyiz. Ayrıca devrimleri sevdirecek olan hususlar öncelikle maddi eserlerdir. Halkın hayatını kolaylaştıracak vasıtalardır. Demiryolları buna isabetli bir örnek olarak gösterilebilir. Şimdiye kadar Cumhuriyet'in birçok eserini gördük. Fakat bunların hiçbiri siyasetimizin arz ettiği maddi ve ortaya çıkmış bir örnek gibi millete yeni rejimi anlatmaya, sevdirmeye ve onu desteklemeye henüz yardım etmedi. Siirtli vatandaşlarımızdan bir örneği verelim. Orada yaşayan insanımız, yeni rejimi, cumhuriyeti sevmemek mümkün mü? Bugün 3,5 günde Siirt'ten İstanbul'a gidebiliyoruz. Halbuki önceden bu yolu ancak 30 günde alabiliyorduk. Bu örnekten açık seçik anlaşılabileceği gibi, devrimlere olan inanmışlığın temeli üzerinde halkın yaşamını kolaylaştıracak eserler, hizmetler vermeye ve o uygulamaları hayata geçirmeye başladığımızda, hayatımızın bunu çok daha isabetle ve çabuk anlayıp kavraması ve benimsemesi kaçınılmaz olacaktır. Yol meselesi ve genellikle nakliye araçları konusu her memlekette olduğundan çok daha fazla bizde bir güven meselesidir, hükümete hürmet ve muhabbet vasıtasıdır. Bunun önemi göz önünde bulundurularak çabalarımızı yönlendirmeliyiz. Bu doğru. Fakat ruhları da neşe, sefa ve huzur içinde yaşatacak olanak ve vasıtaları da hazırlamak önemlidir. Halkın hizmetine verilecek olanlar oldukça önemlidir ve bu alanda elimizi de çabuk tutmalıyız. Demokratik idarelerin ruhu ve anlamı budur. Yeni Türkiye hem demokrat bir devlet olmak hem de memlekette yaptığı büyük devrimleri kesin zafere götürmek için başka türlü hareket edemez. Hükümet, eğitim bildirisinde, üretimin arttırılmasında, toplumu modern hayata alıştırmada, kısacası ıslah ve imar politikasında özellikle halkı gönence götürmek, onu medeni ve insani bir hayatın yapısında olan huzur ve sükunete kavuşturmak için çalışıyor. Hükümet bu çalışma usullerini düzenleyerek, çalışma politikasında en son metotlara uyarak yürürse, az olduğu hiçbir kimse tarafından iddia edilemeyen faaliyetinden daha önemli bir sonuç alabilir. Bizim burada her şeyden önce anlatmak istediğimiz husus, bu kapsamlı çalışmada her Türk vatandaşının, her Türk kurumunun da önemli rolü olduğudur. Vatandaşlar, memlekete ve devrimlere karşı olan görevimizi bilelim. Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, 13 Mart 1929'dan naklen Görevimizi Bilelim, Bütün Dünya Dergisi, sayı 2012'ye 3, sayfa 35-36. Bu yazı Atatürk'ün kaleme aldığı imzasız yazılardan biridir. Yazıda görüldüğü gibi Türk devriminin baş mimarı Atatürk, 1923-1929 yılları arasında yapılanları yeterli görmeyerek, dünyanın ekonomik bir krizle sarsıldığı 1929 yılında hükümeti en son metotlara uyarak maddi yenilikler yapmaya, özellikle demiryolu inşa etmeye, üretimi arttırmaya, toplumu modern hayata alıştırmaya çağırmıştır. Atatürk'ün bu çağrısı doğrultusunda 1930 yılından itibaren maddi ve pratik hayatımızda çok köklü yenilikler yapılmıştır. Türkiye bir taraftan fabrikalar kurup demiryolları inşa ederek geç kalmış sanayi devrimini yaparken, diğer taraftan da tarih, dil ve din alanlarında birbirini tamamlayan çalışmalarla geç kalmış Rönesansını ve reformunu gerçekleştirmiştir. Atatürk 3 yıl sonra, 1933 yılında bu sefer meclis konuşmasında 1923-1933 arasındaki 10 yıl içinde özellikle ekonomide çok önemli hamleler yapıldığını, ancak bunların yeterli olmadığını, çok daha ileri hamleler yapılması gerektiğini şöyle ifade etmiştir. Geçen 10 yıl gelecek dönemler için bir başlangıçtan başka bir şey değildir. Bununla beraber eski dönemlerin tarihi karşısında Cumhuriyet'in bu 10 yılı eşi görülmemiş bir canlanış ve göz kamaştırıcı bir ileri atılış anıtıdır. Gerçi tüm ürünlerimizin cins ve miktarları üzerindeki ilerlemelerimiz milletimizi oldukça ve herhalde güvenilir bir duruma getirmiştir. Yüksek Tarım Enstitüsü'nün yetiştireceği yüksek mühendislerin ileride memlekete yararlı olacaklarında şüphe yoktur. Sanayideki teşebbüsler de teşvik edecek ve cesaret verecek niteliktedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayinin kurulması tamamlanmadıkça her bakımdan yürek rahatlığı duymamıza imkan yoktur. Bu nedenle memleketin sanayi donanımını tamamlamak gereği her gün daha kaçınılmaz bir şekilde hızlı bir nitelik alıyor. Bu nedenle memleketin sanayi donanımını tamamlamak uğrunda tüm gayret ve dikkatinizi konu üzerine çekmeyi yerinde buluyorum. Dünyanın ekonomik durumu henüz iyiye doğru fazla ümit vermemektedir. Uluslararası Ekonomi Konferansı da şimdiye kadar olumlu bir sonuç vermemiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin öteki devletlerle ilişkilerinin aradaki antlaşmalara ve uluslararası dostluk gereklerine uygun olarak genellikle iyi olduğunu söyleyebilirim. Birkaç yıldan beri ulusal ve uluslararası durumlar her yıl öncekinden daha önemli olmaktadır. Açmakta olduğumuz ikinci 10 yıllık dönemin ilk yılı yeni bir kararlılık ve güçlülük döneminin parlak örneği olacaktır. 1 Kasım 1933 çalışma yılı meclis açılış konuşması. Atatürk, 29 Ekim 1933'teki 10. yıl konuşmasında bir kere daha akıllı projeleriyle şekillenen Türk devriminden söz etmiştir. Az zamanda çok ve büyük işler yaptık diye başladığı meşhur konuşmasına şöyle devam etmiştir. Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki başarıyı Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak kesin kararlı yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla yeterli göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak zorunda ve kararındayız. Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve uygar ülkeleri düzeyine çıkaracağız. Milletimizi en geniş geçim araç ve kaynaklarına kavuşturacağız. Ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız. Bunun için zaman, ölçümüz geçmiş yılların gevşeklik verici görüşüne değil, çağımızın hızlılık ve davranış kavramına göre düşünülmelidir. Geçen zamana oranla daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da başarıya ulaşacağımızda şüphe yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve uygarlık yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale pozitif bilimdir. Şunu da önemli belirtmeliyim ki, yüksek bir insan topluluğu olan Türk milletinin bir tarihsel niteliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan gelen zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu sürekli olarak her türlü araç ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek ulusal ülkümüzdür. Türk milletine çok yaraşan bu ülkü, onu bütün insanlığa gerçek huzurun sağlanması yolunda kendine düşen uygarlık görevini yapmakta başarılı kılacaktır. Büyük Türk Milleti, 15 yıldan beri giriştiğimiz işlerde başarı vaat eden çok sözlerimi işittin. Mutluyum ki bu sözlerimin hiçbirinde milletimin hakkımdaki güvenini sarsatacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün aynı inan ve kesinlikle söylüyorum ki, ulusal ülküyü tam bir bütünlükle yürütmekte olan Türk milletinin büyük bir millet olduğunu bütün uygarlık dünyası az zamanda bir kez daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük uygarlık vasfı ve büyük uygarlık yeteneği bundan sonraki gelişmesiyle geleceğin yüksek uygarlık ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Atatürk, Avrupa'nın yaklaşık 500 yılda gerçekleştirdiği maddi ve kültürel gelişmeyi Türkiye'de akıllı projeleriyle yaklaşık 15 yılda gerçekleştirmiştir. İşte bu nedenle Cumhuriyet bir mucizedir ve bu mucizenin temelinde aklı kemal vardır. Şimdi gelin işte o mucizenin ayrıntılarını okumaya devam edelim. Aklı Kemal'in elinizdeki 3. cildinde Atatürk'ün şu akıllı projelerine yer verilmiştir. 1. Kemalist ekonomi modeli, KEM. Atatürk yokluk ve yoksulluk içinde kurtuluş savaşını nasıl kazandı? Kağan'ı kolları, Kağan'ı komutanları, kadın Kağan'ı sürücülerinin bilinmeyen öyküsü. Uçan Kağan'ının ve paradaki sabanın sırrı. Tekalif ve milliye emirleri ve Türk insanının büyük fedakarlığı. İmalat-ı Harbiye gerçeği, Osmanlı'nın emperyalizme teslim olup çöküşünün kısa tarihi. Atatürk'ün emperyalizmin pençesinde, borç yatağında, yoksul, yıkık ve savaş yorgunu bir ülkeden kendi kaynaklarıyla ayakta duran, borçsuz ve tam bağımsız bir ülke yaratmasının öyküsü. Kemalist ekonomi modelinin ortaya çıkışı ve uygulanması. Dünyaya örnek olan bu modelin ayrıntıları. Halkçı ve demokratik bir ekonomik sistem. Belgeler, rakamlar ve istatistiklerle Cumhuriyet'in ekonomi mucizesi. Kemalist ekonomi modelinin kimler tarafından nasıl yok edildiğine yönelik bilinmeyen gerçekler. ABD istekleri, ABD raporları ve ikili anlaşmalar. 2. Sosyal fabrika projesi. Atatürk'ün fabrikalara verdiği önem. Atatürk'ün fabrikaları, Atatürk'ün döneminde kurulan fabrikaların tam listesi, belgelerle ve fotoğraflarla Atatürk'ün sosyal fabrika projesinin ayrıntıları, Atatürk'ün kalkınma planları ve devletçi ağır sanayi hamlesi, Atatürk'ün sosyal fabrika projesinin yok edilişi, Nazilli Sümerbank basma fabrikasının bugünkü içler acısı durumunu belgeleyen fotoğraflar, kapısına kilit vurulan, yıkılan, yok pahasına satılan fabrikalar. 3. Demirağ, demiryolu projesi. Osmanlı Devleti'nin sömürülmesinde ve yıkılmasında yanlış demiryolu politikalarının büyük bir etkiye sahip olduğu, yabancı şirketlere geniş ayrıcalıklar tanıyan demiryolu imtiyaz sözleşmeleriyle İngiltere, Fransa ve özellikle Almanya'nın 19 ve 20. yüzyıllarda Osmanlı'yı adeta iliklerine kadar sömürdüğüne yönelik belgeler. Atatürk'ün anti-emperyalist ve milli demiryolu politikası. Atatürk döneminde Türkiye'nin demir ağlarla örüldüğü gerçeği, Atatürk'ün kendisinden sonraki bütün cumhuriyet hükümetlerinin 3 katından daha fazla demiryolu yaptığı. Atatürk'ten sonra Türkiye'nin demir ağ projesinden vazgeçip karayolu projesine yönelmesinin nedenleri, bu konudaki ABD raporları, ABD istekleri, ABD yardımları ve ikili anlaşmalar. O nasıl yaptı, ötekiler nasıl yıktı sorusunun eksiksiz yanıtını Aklı Kemal'in 3. cildinde bulacaksınız. İyi okumalar. Sinan Meydan, Büyükçekmece, İstanbul, 2012. Birinci ayrımın sonu, sayfa 17.